Ayrım 19.
Herzen'in hastalığı tehlikeli bir boyuta bürünmüştü. Sabaha karşı düşünceleri netliğini ve sürekliliğini yitirdi. Kendine hakim değildi. Sayıklıyor, inliyordu. Birkaç kez iyileşir gibi oldu. Şeker hastalığıyla sarsılan organizma galip gelmiş gibiydi sanki. Yaşamak, hareket etmek arzusu Alexander Ivanovich'e o zaman yeni bir güçle dönüyordu. O kadar çok şey yapmak, yazmak, Rusya'ya ulaştırmak istiyordu ki Herzen. Fransa'da devrim zamanının geldiğine inanıyordu. Son aylarda hep devrimin yaklaşan ayak seslerini hissediyordu. Paris, özgürlük mücadelesi için uyanmıştı. Protestocu halkın Bonaparte'ı yakında devireceğini öngörüp, bundan mutluluk duyarak hiç usanmadan gizli toplantıları, konferansları, halk toplantılarını ziyaret ediyordu. Fakat karşı konulmaz düşman öldürücüydü. Ya felçten ya da zatürreden öleceğim diyordu yakınlarına ve bunda yanılmadı. 21 Ocak 1870'te zatürreden öldü. Paris'teki Varennes Caddesi, yüzyılların tarihi derinliklerine uzanan Rivoli Caddesi gibi eski bir caddeydi. Geçmiş yüzyıllarda bu caddenin loş evlerinde kimler yaşamamıştı ki? Caddeler bazen geçmişin kendi yazılarını yazdığı müsvedde yığınlarına benzer. 60'lı yıllarda Varennes Caddesi'nde küstah ve yanar döner şair Lamartine'in yaşadığı yere yakın bir konakta oldukça kültürlü politikacılardan biri olan bankerler kralı Louis Philippe'le birlikte iflas etmiş tarihçi Guizot yaşıyordu. Guizot boşu boşuna iktidarı kendisine döndürmeye çabalıyordu. O andan itibaren hiçbir şey elde edememişti. Thiers gibi o da Fransa'da Orleanlar hanedanlığının kurulması taraftarıydı. İkisi de şöhret düşkünüydü. Fakat Thiers politik arenada tutunurken Guizot sahneden çekilmiş ve canlı cenazeye dönmüştü. Politikanın karşı koyulmaz kuralları vardır. Nasıl ki bir sirk cambazı bir gösteri sırasında tutunduğu halka kopup düştüğünde canlı kalsa bile o yüksekliğe kolay kolay bir daha çıkamazsa, politikacının da yanlış bir hareket yapıp yıkıldıktan sonra yeniden toparlanması enderdir. O artık yaşamın kendisini hep daha aşağıya itmesine mahkumdur ve ancak başkalarının zaferlerinin tanığı olmak zorundadır. Uzun ömür artık onun için bir işkencedir. Guizot'un yaşamasına neredeyse bir çılgınlığa varan ve yaşı ilerledikçe güçlenen kendine güven yardımcı olmuştu. Hala diri olan eski bir rakibi ihtiyar Thiers'e göre Guizot belirgin bir şekilde çökmüştü. Onun oymalarla, armalarla süslenmiş bir çift cins at koşulu gösteri arabasının hafif tekerlek sesleri geniş parkelerle kaplı Varennes Caddesi'nde giderek daha az duyuluyordu. Bu süslü at arabası Avrupa'da tanıştığı yaşlı sevgilisi Rus prensesi Darya Hristofovna Live'nin mirasıydı. Guizot onun hatırasını kutsal kabul ediyor ve karşılıklı aşklarının mutlu uzun yıllarını hüzünle anımsıyordu. Guizot'un karanlık konağının yakınında ifadesiz yüzüyle heykelleri andıran, uzun boylu, iri yapılı, beyaz saçlı bir bay olan Napolyon III'ün senatörü Baron de Georges Charles Dante Hekeren yaşıyordu. Kadınların ve Visal'in bu ünlü gözdesinden daha kendini beğenmiş, kibirli birini tasavvur etmek mümkün değildir. Pushkin'in katili olan bu tanınmış caninin yaşamı kolay ve kaygısız geçiyordu. Dante'nin yazgısı cezalandırılmaya olan inancı bir kez daha çürütüyordu. Vahşi Baron'un yaşamında hiçbir zaman herhangi bir sarsıntı olmamıştı. Zenginlik, aile yaşamındaki başarı, uzun ömür, tüm bunlarda şansı hep yaver gidiyordu. Başarılarıyla uzun yaşamı içinde gerçekleştirdiği her şeyle gurur duyuyor, hatta namus meselesi kabul ettiği alçakça cinayetiyle bile övünüyordu. Uykularını kaçıran olası bir devrim düşüncesi olmasa çok daha mutlu olabilirdi. Tüm kızılları nasıl da yok etmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bir zamanlar Petersburg'da Karadere'de olduğu gibi silahını kaldırıp devrime bir kurşun sıkmak için sabırsızlanıyordu. Varen Caddesi'nin kavşaklarından birinde Mayıs Çiçekleri adlı bir bayan kıyafetleri atölyesi vardı. Bu atölyenin terzileri çekicilikleriyle ünlüydüler. Hepsi de gençti. En hoşlarından biri de Catherine Stock'tu. Catherine'in simsiyah saçları, siyah gözleri, alımlı duruşu bayan müşteriler eşliğinde gelen beylerde açık seçik bir ilgi uyandırıyordu. Catherine'in yükümlülükleri arasında dar vitrin pencerelerine son moda çekici elbiseleri yerleştirmek de vardı. Konuşmaya pek düşkün biri olmadığından ona yaklaşmak hayli güçtü. Varen Caddesi'nde ölçülülüğü ve en önemlisi de ulaşılmazlığı nedeniyle Catherine'e saygı duyuyorlardı. Arkadaşlarının çoğundan farklı olarak varlıklı bir sevgilisi olmaması ve evine hep yalnız dönmesi çevresindeki dedikoducuları hayrete düşürüyordu. Öksüz ve yetim olduğu halde bu çok tuhaf. Catherine'in akrabaları hakkında pek de iyi şeyler duymadım. Terzi babası dik başlı bir cumhuriyetçi ve hatta imparatorumuzun düşmanıymış. Nerede ve nasıl öldüğü belli değil. Olasıdır 48 yılının tüm isyancıları gibi onu da kurşuna dizdiler. Annesi de Kızıllar soyundanmış. O da koleradan ölmüş. Fakat bu kız alçak gönüllü ve politikayla ilgilenmiyor. Bana öyle geliyor ki o Tanrı'ya dua ediyor. Yoksa onu kötü yola düşmekten ne alıkoyabilirdi ki? Onu oldukça namuslu bir kadın olan kardeşinin karısının yetiştirdiğini söylüyorlar. Eğer kız bu denli katı kurallara sahip olmasa ve aristokratlardan nefret etmeseydi, ben onun zengin bir koca bulmasına yardım ederdim. Örneğin yaşına rağmen çekiciliğini koruyan Bay Dante onu bana defalarca sordu. Ne de olsa o gerçek bir aristokrat ve kadından anlıyor. Gerçekten de bu kız mutluluğu ve Varen Caddesi'nin olanaklarını bilmiyor. Catherine'i Janet yetiştirmişti. Çocukluğundan bu yana Janet yakınlarına saygın bir sevgi aşılamıştı. Terzi Stock tanıdığım insanların en iyisidir diyordu Janet. Onun yüreği temiz bir su gibiydi. O her şeyi biliyordu. Sanki bir terzi değil, bir profesördü ve hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmuyordu. Sözcükler onun gerçek kişiliğiyle kıyaslandığında yoksul kalmasalardı, kendisi hakkında sana çok şeyler anlatabilirdim. Fakat insanın kendisine benzeyen insanlar hakkında konuşmasının çok güç olduğunu çoktandır biliyorum. Onu yüreğinle anla ve sev. Ya annem, onu anlat diyordu Catherine. İyiliğin ta kendisiydi. Hiçbir şeyden yakınmadı. Kendisine de acımadı. Onun hakkında daha ne söyleyebilirim ki? Onun çalışmadığı bir anına bile tanık olmadım. O yalnızca kendi çocuklarının değil, evine gelen her çocuğun annesiydi. Catherine'in kardeşi Jean Stock eskisi gibi lokomotifte makinist olarak çalışıyordu. Janet'le Kuzey Garı'na yakın sokaklardan birinde mutlu yaşıyorlardı. Eve girdiğinde Catherine koridordaki keskin mazot kokulu iş elbisesinden Jean'ın evde olup olmadığını anlıyordu. Makinist sürekli görevdeydi. Daha memede olan biricik çocuklarını toprağa vereli birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen acısı gitgide artıyordu. Üstelik eskiden olduğu gibi Janet kocasından 10 yaş büyük olmasından dolayı rahatsızlık duyuyordu. Büyük anne olabilirim artık, yaşlıyım ben diyordu yüzündeki donuk ifadeyle makinistin karısı, kimsenin onun 45 yaşında olduğunu tahmin edemeyecek olmasına karşın. Janet hala çekiciliğini koruyordu. Gençliğinde olduğu gibi kalkık burnundaki albenili çiller kaybolmamıştı. Ve yine eskisi gibi Jean şakayla karışık yüzüne biber dökülmüş olduğunu söylüyordu. Stock'un kapısı düşünce yoldaşlarına her zaman açıktı. Uluslararası İşçiler Birliği'nin Fransa Şubesi üyesi Stock, tıpkı 2 Aralık 1851'de Louis Bonaparte tarafından öldürülen babası gibi inanmış bir komünistti. Açık bir Temmuz günü önce Paris, daha sonra bütün Avrupa üzerinde insanın ruhunu bir cenaze marşı gibi donduran savaş sözcüğü dolaşıncaya dek makinistin sakin bir yaşamı vardı. Savaş, Voltaire'in ifadesine göre zaferin dahi haklı kılamayacağı büyük bir suçtu. Jean Stock askere alınmadı. Askerler için silah ve başkent için gıda taşıyan lokomotifinde kaldı. 3. Napolyon hükümeti Prusya'ya saldırı hazırlığı yapıyordu. İmparatorluk ordusunun gücü övgüyle ilan edildi. Fakat Prusyalılarla yapılan ilk çarpışmalar Louis Bonaparte imparatorluğundaki çürümenin ne denli ileri boyutlarda olduğunu gösterdi. Savaş ilanı Alman devletlerinde milliyetçi duyguları şahlandırdı. tüm Alman eyaletleri iyi organize olmuş birkaç ordusu olan Prusya'ya var güçleriyle yardım ettiler. Fransızlar bozgun üzerine bozgun yaşadılar. Ülkenin cephe gerisi Paris çalkalanıyordu. Auguste Blanqui gizlice Fransa'nın başkentine dönerek taraftarlarıyla birlikte Bonaparte'a karşı ayaklanma başlattı. Ancak bir zamanlar çılgın bu devrimci tarafından kurulan Dört Mevsim Derneği gibi bu kez de yenilgiye uğradılar. Fakat Blanqui ve düşünce yoldaşları silahı bırakmadılar. Daha savaşın başında Genel Konsey tüm dünya işçilerine bir çağrıda bulundu. Marx tarafından kaleme alınan bu belgede sonuç olarak şunlar yazılıydı. İngiliz işçi sınıfı Fransız ve Alman işçilerine dostluk elini uzatmaktadır ve derinden inanmaktadır ki bu lanetli savaş nasıl biterse bitsin, tüm dünya işçilerinin birliği eninde sonunda tüm savaşların kökünü kazıyacaktır. Fransız ve Alman resmi çevreleri kardeş katliamına girişirken Fransız ve Alman işçileri birbirlerine barış ve dostluk mesajları göndermektedirler. Tarihte benzeri olmayan bu yüce olgu, daha aydınlık bir gelecek umudunun kapılarını aralamaktadır. Bu ekonomik yoksulluk ve politik çılgınlık içindeki eski toplumdan farklı olarak, her ulusta aynı ilke, yani emeğin egemen olacağı ve uluslararası ilkesi barış olacak yeni bir toplumun doğmakta olduğunu kanıtlar. Bu yeni toplumun habercisi Uluslararası İşçiler Birliği'dir. Savaş bilimi konusunda usta olan Friedrich Engels, cepheden gelen tüm raporları ve haberleri dikkatle inceliyordu. O sıralar nasıl olmuşsa dürüst kalmış saygın aristokrat yayın organı Palmol gazetesine yorumlar yazıyordu. Marx da kalitesine önem verdiği bu yayın organıyla bağlantılıydı. 1870 yılı yazında yazı işlerinden etkili bir görevli Marx'a Almanya'ya gitmesini ve oradan makaleler yazmasını önerdi. Savaş muhabirliği görevini Marx yerine Engels üstlendi. Manchester'dan savaş arenasına gitmeksizin harikulade makaleler yazdı. Bu çalışmalar sırasında onun doğuştan komutanlık yeteneği, öngörüsü ve derin askeri bilgisi kendisini gösterdi. Bir defasında Times tümüyle onun iki yazısından oluşan bir baş makale yayımladı. Engels'in Prusya planı başlığı altında yayımlanan yenilginin kaçınılmazlığını Sedan yenilgisinden 5 gün önce kestirmekle kalmayıp Fransızların teslim olacağı yeri de yaklaşık olarak belirten yazıları öngörü gücü açısından hayret vericiydi. Onun öngörüsü şaşırtıcı bir isabetle gerçekleşti. 1 Eylül'de bir şafak vakti Alman askerleri Metz Nehri ile Belçika sınırı arasında dar bir alana sıkışan Fransızlarla Sedan önlerinde çarpışmaya başladılar. Düşmanların gücü eşit değildi. Almanlar önemli bir sayısal üstünlüğe ve gelişmiş silahlara sahiptiler. Fransızlar sayısız yenilgiler sonucu zayıf düşmüşlerdi ve iyi topçuları yoktu. McMahon komutasındaki İmparator ordusu tam bir bozguna uğradı. Aynı gün saat 3 civarında 3. Napolyon kale burçlarına beyaz bayrak asılmasını emretti. Ardından korkusunu çevresindekilerden gizleyemeyerek Prusya kralına yüz kızartıcı bir mektup gönderdi. Değerli kardeşim, askerlerim arasında ölemediğim için bana, kılıcımı zatıhalinize teslim etmekten başka bir şey kalmıyor. Zatıhalinizin iyi yürekli bir kardeşi olarak kalacağım Napolyon. Louis Bonaparte tehlike anında bu korkaklığı ve ruhsuzluğu ilk kez sergilemiyordu. 100 bin kişilik ordu düşmana esir düşmüştü. Engels'in öngörüsü ona sarsılmaz bir otorite sağlamış, dostları ve yoldaşlarının hayranlığını uyandırmıştı. Marx arkadaşına, "Eğer savaş bir süre daha devam ederse yakında Londra'nın ilk askeri otoritesi olacaksın," diye yazıyordu. Jenichen Engels'e general diyordu. Engels o günden yaşamının sonuna dek general lakabını korudu. Fransa'nın 1870 yılındaki felaketinin yakın tarihte bir benzeri yoktur ve bu felaket resmi Fransa'nın, Louis Bonaparte Fransa'sının ve yönetici sınıfların Fransa'sının ayrıca devlet parazitlerinin çürümüş bir ceset olduğunu göstermiştir, diye yazıyordu Marx. Louis Bonaparte'ın teslim olmasından 2 gün sonra Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Marx'a bu haberi internasyonel üyesi genç gazeteci Charles Longue Telgraf'la bildirdi. Böylece Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18 Burun Yeri adlı kitabında sonsuza dek lanetlenen hükümdar sonunda devrilmişti. Temmuz 1870 tarihli askeri komplo, Aralık 1851 tarihli darbenin bir tekrarıdır. İkinci imparatorluk başladığı gibi, yani zavallı bir parodi ile sona erecektir diye öngörüyordu Marx, Enternasyonel'in Fransa-Prusya Savaşı'na ilişkin çağrısında. Gaddar gaspçı, arsız ve açgözlü hazine soyguncusu Fransa'da 19 yıl diktatörlüğünü sürdürdü. Ahlak ve adalet yasalarını ihlal etti, ülkeyi karanlığa boğdu. Dürüst, yetenekli insanları hakladı. Halkın özgürlüğünü, düşüncelerini, vicdan özgürlüğü ve haklarını baskı altına aldı. Enternasyonel'in ölümcül düşmanıydı ve en tehlikeli düşmanı olarak onu yok etmek için komplolar hazırladı. Louis Bonaparte'ın rezil sonuna inandıklarından komünistler ona karşı ısrarla yılmadan mücadele ettiler. Büyük özgürlük düşkünlerinin ülkesinde Sezarcıların zaferi Marx'ın yazgısını da uzun yıllar etkiledi. O ve ailesi Paris'ten sürüldü. Yeniren gazetesinin 20 yıllık editörü, Enternasyonel'in önderi, Fransız İmparatorluğu'nun gerici rejiminin kokuşmuşluğunu hiç usanmadan sergiledi ve beklenen gerçekleşti. Kral taçlı düzenbaz düştü. Bu olay Modena Villa'dakileri sevindirdi. Fransa üzerindeki politik ufuk karanlıktı. Olaylar bir film şeridi hızıyla değişiyordu. Cumhuriyet'in ilanına ilişkin haber Londra'ya ulaşır ulaşmaz, Enternasyonel'in genel konseyi İngiliz işçilerinin Fransa'daki yeni rejimin derhal Büyük Britanya hükümeti tarafından tanınması için giriştiği önemli harekete öncülük etti. Marx, Enternasyonel'in Paris Federal Konseyi ile aralıksız olarak yazışıyordu. Ayaklanan devrim Fransa'sına gitmeden önce Marx'a ayakkabı kalıbı ustası, Uluslararası Birliğin temsilcisi olarak Paris'e giden Genel Konsey üyesi 30 yaşındaki işçi Auguste Serrail'e geldi. Enternasyonel'in önderiyle birkaç saat görüşme yaptı. Marx'la birliğin Paris şubelerinin özellikle hangi yolu izlemeleri gerektiği konusunu tartıştılar. Çetin bir dönemdi. Fransa-Prusya Savaşı sürüyordu. Almanlar galip durumdaydı. Parisli işçiler diğer emekçilerle birlikte imparatorluğu devirerek cumhuriyet ilan etmişlerdi. Bununla birlikte ülkede iktidarı burjuvazi ele geçirmişti. Fransa Cumhuriyeti Louis Bonaparte yönetiminde olduğu gibi Alman birliğini artık tehdit etmiyor olsa da Prusya ordusu Paris'e hareket etmişti. Savaş başlangıçtaki şiddetini yitirmişti. Almanya'nın savunmaya geçmesi gerekmiyordu artık. Fakat daha Sedan önlerindeki savaşa kadar Marx, toprak ağaları ve burjuvazi tarafından desteklenen Almanya hükümet kliğinin Bonaparte'ın nedenli zayıf olduğunu anladıktan sonra Fransa'dan en azından zengin taşra kentleri, Alsas-Lorraine'i ilhak etmek için savaşa devam etmeye karar verdiğini fark etmişti. Marx ve Engels'in de öngördükleri gibi Prusya'nın kuşatma harekatı Fransa'da yurtseverliğin yükselişini sağladı ve halkta düşman akınlarına karşı cumhuriyeti savunmak için güçlü bir arzu uyandırdı. Marx ve Serrail tüm bu konulara değindiler. Kısa bir süre sonra Genel Konsey temsilcisi endişenin egemen olduğu Fransa'ya döndü. Karl Marx, Uluslararası Birliğin Avrupa ve Birleşik Devletler'deki tüm üyelerine ikinci çağrıyı hazırlamaya koyuldu. Bu kapsamlı belgede Marx, Proletarya'nın, gerici Prusya'nın, genç Fransa Cumhuriyeti'nin, Alsas-Lorraine'nin kentlerine ilişkin sert protestosunu dile getirdi. Ayrıca Fransa-Prusya Savaşı'nın bilinmeyen hareket gücünü ayrıntılı olarak inceledi. Marx, hayret verici öngörü yeteneğiyle oluşan durumu şu şekilde karakterize ediyordu. Biz Fransa'da Cumhuriyet'in kurulmasını selamlıyoruz. Ancak bizi bir takım tehlikeler endişelendirmektedir. Bu Cumhuriyet tahtı yıkamadı, yalnızca kendisine bırakılan boş yeri doldurdu. Cumhuriyet sosyal bir zafer olarak değil, ulusal savunma önlemi olarak ilan edildi. Cumhuriyet kısmen herkesçe bilinen Orleancılardan, kısmen de Burjuva Cumhuriyetçilerinden oluşan geçici hükümetin elinde bulunmaktadır. Bu Burjuva Cumhuriyetçilerin bazılarında Haziran 1848 ayaklanması silinmez bir leke bırakmıştır. Orleancılar sahte cumhuriyetçilere dedikodu görevini vererek en güçlü kurum olan ordu ve polisi ele almışlardır. Bu hükümetin ilk adımlarından bazıları onun imparatorluktan yalnızca yıkıntıları değil, işçi sınıfı karşısında korkuyu da miras aldığını göstermektedir. Böylece Fransız işçi sınıfı zor durumda kalmıştır. Düşmanın neredeyse Paris kapılarına dayandığı bu kriz anında yeni hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişim umutsuzluktan doğan bir çılgınlıktır. Fransız işçileri yurttaşlık görevini yerine getirmelidirler. Onlar geçmişi yinelemek değil, geleceği kurmak zorundadırlar. Kendi sınıflarının örgütlenmesini köklü bir şekilde güçlendirmek için Cumhuriyet'in kendilerine sağladığı tüm olanaklardan kararlı olarak ve rahatça yararlansınlar. Bu onlara Fransa'nın yeniden doğuşu ve bizim ortak davamız olan emeğin kurtuluşu mücadelesi için dev bir yeni güç sağlayacaktır. Marx Genel Konsey'in olağanüstü oturumunda yazdığı çağrıyı okudu. Genel Konsey'in onayladığı bu çağrı bin nüsha halinde derhal yayımlandı. Marx ve Engels'in çok eski bir düşlerinin gerçekleşmesini umdukları 20 Eylül tarihi yaklaşıyordu. Artık aynı kentte yaşayacaklardı. Jenny Marx arkadaşlarının Manchester'dan Londra'ya kesin dönüşüne büyük bir gayretle hazırlanıyordu. Engels ailesi için nihayet Maitland Park Road yakınlarında uygun bir konut buldu ve konuyu Manchester'a acilen ve ayrıntılı olarak yazdı. Daire aramadan daha yeni döndüm ve sonucu size derhal bildiriyorum. Şu anda bulduğum ev oldukça güzel ve uygun konumuyla tümümüzde hayranlık uyandırıyor. Elbette sizin ve eşinizin evi hem de çok acele görmesi çok önemli. Çünkü bu denli iyi bir konuma sahip bir evin öyle geliyor ki yakında isteklileri çıkar. Yarın gün boyu bu konuyu ayrıntılı olarak değerlendirebilmeniz için mektubu bu akşam postaya vermek istiyorum. Sizi selamlıyorum. Sizin Jenny Marx. Jenny ve Len Chen, Engels, eşi Lizzie ve küçük yeğenleri Mary Ellen'ın yerleşmeyi düşündükleri Regent's Park Road'daki bu geniş evi ısrarla ve defalarca incelediler. İki kadın da tamirciyle uzun uzun görüştüler. Pencere çerçevelerini ve bacaları kontrol ettiler ve antrelerin kırmızı duvar kağıtlarıyla kaplanmasında ısrar ettiler. Hatta bu konularda en ihtiyatlı ve seçici olan Lençe'nin çok ayrıntılı incelemesi sonucu dahi bir kusur bulunmamıştı. Ev yerleşmeye hazırdı. Modena Villa'da konukların ağırlanması için hummalı hazırlıklar sürüyordu. Jenny, Regent's Park Road'daki evin mobilyası tümüyle döşenene ve gerekli düzenlemeler yapılana kadar Engels'in ailesiyle birlikte Modena Villa'da kalması gerektiğini düşünüyordu. Sonunda her iki dost için de uzun zamandır beklenen mutlu gün geldi. Ticaret firmasından ayrılmasıyla ilgili tüm işlerini nihai olarak yoluna koyduktan sonra Engels sürekli yerleşmek üzere sonunda Londra'ya geldi. İki hafta sonra onu oy birliğiyle Enternasyonel Genel Konseyi üyeliğine seçtiler. Ve Marx'la birlikte Engels uluslararası işçi hareketini yönetmeye başladı. Enternasyonel'in Almanya'daki etkinlikleri sanayi devriminin sonuna denk düşüyordu. Makine yapım fabrikalarının sayısı artmış, buharlı motorların gücü artmıştı. Demir çelikte Morten atölyeleri inşa edilmişti. Mekanik dokuma tezgahları elle dokuma tezgahlarının yerini alıyordu. Yeni anonim şirketler ve büyük bankalar kuruluyordu. Ülkenin birliği açık bir ekonomik sorumluluk olmuştu. Fransa-Prusya Savaşı'nın başlamasına yakın Almanya'daki fabrika işçilerinin sayısı 800 bin kişiye ulaşmıştı. Ancak onların politik mücadeledeki başarısını, kapitalistlerin iflasa yol açabileceği için maaşları artıramayacağını ve 12 hatta 16 saatlik günlük çalışmayı azaltamayacaklarını iddia eden Lasalcılar engelliyorlardı. Lassalle'in ölümünden sonra Almanya Genel İşçiler Birliği'ne başkanlık eden Schweitzer, Almanya'yı Prusya'nın önderliğinde yukarıdan demir ve kanla birleştirmeye çaba gösteren Bismarck'ın anti-devrim planını sürdürüyordu. Bir süre sonra Almanya Genel İşçi Birliği'nde dağılma baş gösterdi. Marx ve Engels'in direktiflerini dikkate alan düşünce yoldaşları, Enternasyonel'in görüşlerini paylaşan işçi birliklerini birleştirdiler. 60'lı yılların ortasından itibaren Alman işçilerinin yöneticileri arasında 27 yaşındaki August Bebel ön plana çıkmıştı. Ait olduğu aile açısından proleter değildi. Fakat birçok mutsuzluk ve kayıpları yaşamış bir ailede büyümüştü. 14 yıldır da açlıktan ölmemek için tezgah başındaydı. Kendisinin ve yakınlarının deneyimleri sonucu dünyada her şeyin nedenli adaletsiz biçimde kurulduğunu kavramıştı. Yoksulluk onun yoldaşıydı. Yoksulların sadaka olarak topladıkları yemek artıklarını onlardan satın alan işsizleri sık sık görüyordu. Yüreği insanlara acıma duygusuyla defalarca parçalanmıştı. Daha genç yaşta yaşamını aralarında büyüdüğü işçilere adamaya karar vermişti. Auguste Bebel'in bakışları akıl, irade ve sonsuz hüzün doluydu. Yetenekli, çalışmayı seven, kendine özgü alışkanlıkları olan, duygulu, proletaryanın ihtiyaçlarını çok iyi bilen Bebel, etkili bir devrimci olmuştu.